Ayrım 10.
Sevi sevda üstüne. Dün sevgililer günüydü. Genç meslektaşlar Sevi sevda üstüne bir şeyler anlatmam için telefon edip durdular. Kadınla erkek arasındaki tutku konuları da toplumsal sorunlar gibidir. Olması gerekeni bol bol yazıp bol bol konuşabilirsin. Olabilen ise çok gerilerinde kalır olması gerekenin. Ve o canım büyünün bir daha kolayından rastlanmayacak rüyasıyla, o canım rüyanın bir daha kolayından rastlanmayacak büyüsünü hançerleyip durma ve sıçanlara yedirme seferberliğine girer iki tarafta. Nedense genellikle hep böyle olur bu. Suçlu ise daima ötekidir. Zamanın kadınlaştırdığı gönül nasırlarına teslim olsan bile kolayından unutamadığın öteki. Belki de bunun için Latin şairi Ovidius bundan 2000 yıl önce aşk sanatı yapıtında şöyle yazmıştı. Sensiz de yaşanmıyor, seninle de. Sanırım Lüsyen Hanım da Abdülhak Hamid'in fotoğrafının üstüne yazmış bu dizeyi. Neden şiirlerde, romanlarda, şarkılarda, türkülerde aşk yangınlarının alevi oynaşır? İnsan dişisiyle erkeği ortak bir mutluluk yaratmayı bir türlü becerememiştir de ondan. Neden becerememiştir? Her iki taraf da birbirine tam güvenemediği için becerememiştir. Her iki taraf da ötekinin kölesi olmadığını kanıtlamak derdine düştüğü için becerememiştir. Her iki taraf da anlamsız didişmelerin hırçınlığında aşk gergefine gerilmiş ortak bir kanaviçeyi paramparça ettiği için becerememiştir. Ya çocukluktan kalma tümörlü koşullanmalar, ya ailelerden uzanan görünmez gölgelerin reflekslere sinmiş katı düğümleri, ya algılamalarla değerlendirmelerde düşülen yanılgılar? Binlerce, binlerce uğursuz kıl testeresi hemen oymaya başlayacağı bir aşk arar dünyada. Yılda bir günün sevgililer günü olması üstesinden gelinecek bahçıvansız bir bahçeyle bahçesiz bir bahçıvanlık mıdır bu? Sonsuzluk uykusunun unutulmuş taşlarına gözüm iliştiğinde onların aşkları geçer aklımda. Yaşarken ziyan zebil edilmiş sevdalardan da anlaşıldığı üzere insanoğlunun tüm zeka gösterilerine karşın kuşlar, balıklar, böcekler kadar bile bir mutluluk yaratamamış olmasındaki salaklığı düşünürüm. Okullarda savaşların tarihini okuturken biraz da mutsuzlukların tarihini okutsalar daha yararlı olmaz mıydı? Hem de kara tahtaya kocaman harflerle şu ünlü sözü yazarak, toplumlar mutlu olabilseydi tarihe çok az şey kalırdı anlatılacak. Gelelim sevi sevda dışı keyiflere. Son iki haftada 50 bin öğretmen emekli oldu. 1 milyara yakın bir ikramiye alarak. Şimdi o paraları repoya koyacaklar. Ayda artık 70 milyon mu, 80 milyon mu Tanrı ne verdiyse. Sabahın kör saatinde yataktan fırlayıp 20-25 milyona çekilen çile sona erecek. Bir de özel okullarda bir iş bulundu mu? Oh keka! Askeri pilotlar arasında da toplu ayrılmalar olduğu söyleniyor. Özel uçak şirketlerinin pilotlara ödediği aylıklar çok yüksek. Bir yanda hayatını da, emeğini de daha iyi değerlendirmek isteyenler, bir yanda da hiçbir donanımı olmayan mesleksiz gecekondu delikanlıları. Başbakan kim olursa olsun böyle bir ters oluğu çözme olanağına sahip mi? Çaresiz martavalı sıkacak, adil düzen geliyor yahut nurlu ufuklara koşu başlıyor vesaire. Bütün bu gerilimlerin, çekişmelerin, tepişmelerin kökünde belki de yüzlerce yıldan bu yana bastırılmış öksüzlüklerle sevgi açlıklarının hevenkleri yatıyor. Belki de yeterince sevilmemişliğin hınca dönüşmüş dramlarını yaşıyoruz her alanda. Kim bilir? 14.2.1996. Göğsünü yumruklayan bir istakoz gibi. Henüz sofra hazırlanırken yemekten önce mutfakta ayak parmaklarının üstünde yükselerek tatlıdan bir kaşık almaya çalışan yaramaz bir çocuk düzensizliğinin ılık patavatsızlığıyla başlayalım mı yazıya? Bakalım 1998 yılının ilk gününde gazeteler nasıl çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın, dünya yine Türkiye'den ibaretmiş gibi çıkacak. Ve gelecekten haberler veren, öngörüsü keskin bir medyum kehanetiyle hemen söyleyelim ki, TC markalı bir uzay istasyonundan Türk astronotlarının yeni yılı kutlayan mesajları tüm radyolarla TV istasyonlarından asla arz küresine yayınlanmayacak. Tarihte Haliç üstüne ilk köprü planını çizen Leonardo da Vinci'nin bir büstü ne Eminönü alanına dikilecek ne de Karaköy alanına. Biliyorsunuz ki bizler ayrı bir gezegenden gelmiş canlılar gibi kendi alemimizin dışında yaşayanları onlar diye etiketlemekten tuhaf bir avuntu bulmaya çalışanlardınız. 3. Selim'den bu yana tam 200 yıldır ne tür bir çekişme içinde olduğumuzu kabaca özetlersek, ayağa kalkmış bir istakozun kendi kendini takır tukur kırmaya savaşan tuhaf bir karikatürü çıkar karşımıza. Bir yanda kendi dışımızdaki dünyayı yok sayarak her türlü değişime direnen kalın bir istakoz kabuğu, bir yanda evrensellikle bütünleşip çağından daha çok pay almak için kendi kabuğunu kırmaya uğraşan istakoz kıskaçları. Bu garip çekişmenin en dibinde Türklerin %80 oranında mesleksiz oluşları yatmaktı. İkinci neden, üst düzey bir yaşam anlayışının boyutlarını gövdesel bir ihtirastan, beyinsel bir vazgeçilmezliğe dönüştüremeyiş. Yani efendim, varlık olma tutkusundan var olma pistine geçemeyiş. Standard Oil'in kurucusu Rockefeller akıl almayacak kadar varlıklıydı. Ya Picasso neydi? Hiçbir kuşağın vazgeçemeyeceği ölçüde var olan birileri. Peki damat Ferit Paşa neydi? Akıl almayacak kadar varlıklı biri mi, yoksa hiçbir kuşağın vazgeçemeyeceği ölçüde var olan biri mi? Sadece 5 kez vezir-i azam olmuş bir siyasetçi. Damat Ferit Paşa sağ olsa da üst düzey bir yaşamın ne olduğunu sorsaydık kendisine. Sanırız aklına ne varlıklı olmak gelecekti ne de var olmak. Sadece hükümetin başı olmak gelecekti. Eski tüm mülkiyelilere harbiyelilerin de sandığı gibi. Siyaset, kapitalizmin evrensel piramidi tepesine tırmanmak yerine, hazine olanaklarını kullanarak gövdesel yaşamda asansörle en üst kata çıkmak için tepinmektir. Ya beyinsel yaşam? Son 200 yılın kalbur üstü kadroları bir kez olsun akıllarından bile geçirmemişlerdir bu soruyu. Bugün dahi Türkiye'nin geniş açılı gündeminde böyle bir soru yoktur. Öyle ki üst düzey bir yaşam anlayışının beyinsellikten geçtiğine inananlara sanki gövdesel yaşam hakkı haram sayılmış gibidir. Sanki onların yeri sadece cezaevleri gibidir. Bunun da sorumluluğu beyinsel yaşam anlayışıyla bir türlü tanışamamış olan köylü ve kasabalı kitlelerindir. Çünkü büyük oranda mesleksizdirler ve geçimlerini kurnazlıkla sağlayabileceklerini sanmaktadırlar. Dış dünyayı dışlama eğilimleri de mistik inançlarından ötürü değil, kapasitelerini geliştirememiş olmalarından ötürüdür. Sadece mistik inançlarını buna maske olarak kullanmaktadırlar. Önümüzdeki yüzyılda beyinsellik daha da ağır basacaktır. Gövdesel yaşam düzeylerinin dorukları beyinsel doğurganlıktan geçecektir. Marx bunu daha geçen yüzyılda görmüş ve insanlığın gidişi varlıklı olmaktan var olmaya doğrudur demişti. Şimdi çağımızda siyasetçilik gün günden albenisini kaybetmekte. Hamaset edebiyatı çoktan yitirdi modasını. Hazineden geçinme işi gizli bir çeteleşmeye girmeden pek bir olanak sağlamıyor. Beyinsel yaratıcılıkla vazgeçilmez olmanın ufuklarıysa hızla büyüyüp genişlemedi. Ayağa kalkmış kendi kıskaçlarıyla kendi kabuğunu kırmaya çalışan istakozun kabuğu nasıl olsa değişim kasırgalarıyla kırılacak. Beyinselliği yeğlemişliğin de bedeli, gövdesel yaşam ıskalamışlık olmayacak. 31.12.1996. Dürbünün tersiyle baktığınızda. 1000 yıl sonrasını düşünebiliyor musunuz? 1000 yıl sonra 30. yüzyıla basacağız. Bir de İsa'nın doğumundan önceki yüzyıllar, 1000 yıllar var. Örneğin Keops piramidi yapıldığında İsa'nın doğmasına daha 2650 yıl vardı. Louvre'ın yeniden düzenlenmesinden sonra eski Mısır uygarlığına ait salonlar da büsbütün zenginleştirilmiş. Bizim 3 haftalık paydos sırasında oralarda dolanırken 1. Selim'den 3. Selim'e kadar Mısır'ı 300 yıla yakın bir süre egemenlikleri altında tutmuş olan Osmanlıların neden o piramitlerin içiyle hiç mi hiç ilgilenmediklerini düşündüm. Sonra yine düşündüm ki bugün de Sultanahmet'teki dikili taşın üstünde neler yazdığıyla, İstanbul'a ne zaman getirilmiş olduğuyla ve şimdi kaç yaşına girdiği ile ilgilenenlerin sayısı Sultanahmet dolmuşlarındaki bir günlük müşterinin %1'i kadar bile değildir. Bizdeki bu kalın, yaygın ve nasırlı meraksızlığa bir türlü alışamadığım için elimde olmadan yine azıcık üzülür gibi oldum. 390 yılında o taşı Mısır'dan İstanbul'a getiren Bizans İmparatoru Theodosios yanımda olsa kendisine sorardım. Nasıl bir ilgi dürtüsüyle getirdin onu İstanbul'a diye. Ve dikili taş İstanbul'a geldiğinde kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 1800 yaşında. Şimdi ise artık 3400'e yaklaşıyor. Günlük hayhuylara bir de bu açıdan bakmalı. 5000 yıl öncesinde neler olmuş, 5000 yıl sonrasında neler olacak? Bu tür geniş perspektifli önerilere Türklerin verdiği değişmez bir yanıt vardır. Günün sıkıntılarını düşünmekten vakit mi kalıyor başka şeyleri düşünmeye? Başka şeyleri de düşünmeye vakit bulunsa, ola ki günün sıkıntıları daha azalırdı. Kazara Osmanlılar eski Mısır uygarlığının ne menen bir uygarlık olduğunu düşünmeye kalksalar, İstanbul'u o uygarlığın en zengin müzesi durumuna getirseler, öylesine turist dövizi yağardı ki İstanbul'a. Dolardaki değer dalgalanmalarıyla Çiller ekonomisi sağa sola yıkılma sarhoşlukları göstermezdi. Düşünce paraya dönüşmez sanmayın. Batının zenginliği düşünmesini bilme çeşmelerinden akar. Türkler şifahi bir toplum olma özelliğinden henüz kurtulmuş değiller. 60 milyonluk Türkiye'de okuma yazmayla haşır neşir olan insan sayısının ancak 5 milyon kadar olduğunu söylüyor uzmanlar. Uluslararası düzeyde beyinsel donatım sahibi insan sayısı da 100 bin kadarmış. Bindeki bile değil yani. Oysa bu oran gelişmiş ülkelerde binde 50'dir. Onlara toplumun altın beyinli kadrosu deniyor. Bizde altın beyinli insan kadrosundaki cılızlık, kademeli olarak külüstür beyinlilerin hazine yağmasındaki kenetlenmesine dönüşmüş. Yapıştıkları yağlı kuyruktan kopmak istemedikleri için de halk kitleleri artık kendilerini ödeyemiyor. Vergiler artsa da ödeyemiyor, artmasa da ödeyemiyor. Lavrun önündeki Tuileries bahçelerinin bitiminde vaktiyle Fransız ihtilalinin fidelenmiş olduğu müzesinde ise ultra süper modern avant-garde sanatın örnekleri vardı. Bunlardan biri de bir duvar köşesine küçücük pembe neon lambalardan yapılıp sıralanmış sıfırlardı. Altında azıcık uzunca bir sandık duruyordu. Sandığın da ön yüzüne yan yana yuvarlak delikler açılmıştı, yani sıfırlar. Ve sandığın içinden bıkıp usanmadan aynı sözcüğü tekrar edip duran bir teyp sesi yükseliyordu. Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. 5000 yıl önceki Mısır uygarlığının görkemli heykellerinden geline geline sonunda nihayet anlamsız bir boşluğun anlatımına gelinmişti. Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. Bir kuşku düştü içime. Yoksa Türkler özellikle ekonomide ultra, süper, modern, avant-garde bir anlayışın ilk öncüleri miydiler? 6-5-1994. Topluluktan topluma geçmek kolay olmuyor. Bazen ülkeyi de, ülke sorunlarını da konuşup kurcalamaktan gına geliyor insana. Bizden önceki kuşakta da böyle bir bıkkınlığa sık sık rastlardım. Ressam Edip Hakkı, herkes kıçına uyduracak bir yer arar bu dünyada. Gerisine boş ver der. Yeşilköy'deki ahşap köşkle kafa dengi dostlarına rastlayacağı sanatçı barlar arasında yorucu konulardan uzak durmaya çalışırdı. Fikret Muhalla, kendi bohem dünyasının tam bir sefalet kuyusuna benzeyen Paris hayatında Türkiye'ye Leblebistan adını takmıştı. İstanbul'dan bir şeyler anlatmaya kalktığında yüzü buruşur gibi olur, bırak şu Leblebistan'ı derdi. Yahya Kemal için Türkiye sakıncalı bir yerdi. Başın belaya girsin istemiyorsan yazarken de konuşurken de dikkatli olmakta yarar vardı. Refi Cevat ise ülke sorunları konusunda yerçekimsizlik düzeyine erişmişti. Boşuna yorma kendini, hiçbir halt olmaz buralarda demeye getirirdi. Yazı insanlar arasında ömürlerinin sonunu yalnızlık ve çaresizlikle tamamlamış olanlara da az rastlamadım. Naci Sadullah, Göztepe İşçi Sigortaları Hastanesi'nde bitkin yatarken beni görünce gülümser gibi yapmış. Biz de galiba gereğinden fazla namuslu yaşadık demişti. Birkaç gün sonra dünyadan koptuğunda cenazesi 15 kişiyle kalktı. Halit Fahri, çelimsiz yaşlı vücuduyla koltuğunda bir tomar yazılı kağıt, anılarını yayınlayacak bir gazete bulamadığı için dertleşmeye gelmişti benimle. O Halit Fahri ki, gençliğinde kendisine nasılsınız diye soran bir hanım için koskoca bir şiir yazmıştı. Bu kelime ne ince titredi dudağında. Sanki bir çiğ çınladı bir gülün yaprağında. Ses oldu pencerede güneşin ışıkları. Bir hıçkırık dolaştı yeşil sarmaşıkları. Neredeyse 300 yıla yakın bir süre önce Voltaire, Türklerin aslında fena insanlar olmadığını, ancak sanatla kadından pek anlamadıklarını belirtmek gibi bir saptama yapma gereğini duymuştu. Topluluk olmaktan toplum olmaya geçmek kolay değil. Topluluk, köy ve mahalle içi basit dayanışmaların ortak bir yaşam biçimidir. Toplum, hayatı hem daha kolaylaştırıp hem daha güzelleştirmek için kentlere ve kentliliğe dayanan çok boyutlu bir organizmadır. Bu tür kavramlar 20. yüzyılın sonunda dahi bizim gündemimize tam oturmuş değil. Düşünün ki bir yarımada üstünde yaşadığımız halde İstanbul'da bile bir deniz itfaiyemiz yok. Önümüzdeki yüzyılın ilk yarısında şimdiden öngörme olanağı bulunmayan, akıl almaz değişimlerden geçecek Türkiye. Bizim gönlümüz bunun için gereksiz ve büyük bedellerin ödenmemesini istiyor sadece. 17.3.1997. İğde çiçeği kokan sabahlar. Çok erken saatlerde Mayıs sabahları iğde çiçeği kokar. Tan yerinin taze ışıkları ne o gün doğacaklarla ilgilidir ne de kaybolup gideceklerle. Servis arabalarının şoförleri tasarruf önlemlerinin kapsamına kendilerinin de girip girmeyeceğinden kaygılı ilk çaylarını içiyorlardır. Hanımları da aynı gerginliğin tevekkülünde fincana çayı koyarken dibine yaklaşmış şeker kavanozunun daha yataktan kalkar kalkmaz geçim sıkıntısını gündeme getiren gaddarlığı ile iç geçirirler. Tek avuntu Tanrı'nın bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açacağıdır. Yeni evliler mahmur uykularındadırlar. Mahalle bakkalları yeni gelmiş gazete tomarlarını ayırırken bir yandan da defterlerine kapıcılar aracılığıyla abonelere gidecek gazetelerin dökümlerini yazarlar. Çok erken saatlerde iğde çiçeği kokar Mayıs sabahları. Bilinmez bir zamanın, bilinmez bir gününü paylaşmakta olan insancıklar pek de haberli değillerdir yaşadıkları dünyanın birbirini tutmaz serüvenlerinden. Ne bin yıl öncesinden, ne bin yıl sonrasından, ne de kuzey buz denizlerindeki bir balıkçının o sırada aldığı bir oğlan babası olduğunu müjdeleyen telsiz mesajından. Nasıl ki kuzey buz denizlerindeki balıkçının dumurunun teki değildir ne Türkiye'deki hükümetin durumu ne de işsiz kalma kaygılarıyla sabah çayını içen servis şoförleri. Çok erken saatlerde iğde çiçeği kokan Mayıs sabahlarını paylaşanların Lima'dan Pekin'e bütünleştiği tutkular herhalde şimdilik sadece sporla, müzik ve sinema. Dünya futbol şampiyonluğunu merak eden değişik diller, dinler ve hatta renklerin milyarlık ailesi. Ölmüş yapraklar yahut 5. senfoni içinde biraz öyle. Dallas dizisi içinde öyle. Yerelden evrenselliğe doğru uzanmanın bireye şırınga edeceği değişik türden güvenler vardır. Servis şoförü güne başlarken gazap üzümlerini yahut korkunun gündeliğini hatırlasa bir anda dev gibi hisseder kendisini. Düşünür ki ne şeftali toplamak için Amerika'nın batısına akan işçiler kafilesinde motoru boyuna stop eden eski bir kamyon belası vardır başında ne de dinamit taşıma sorumluluğu. Daha olmazsa bir takside de çalışabilir yahut bir dolmuş minibüsünde. İğde çiçeği kokan Mayıs sabahları güzeldir. Büyük kız bir kuaförün yanında iş bulmuştur. İyi gidiyordur küçük oğlanın da dersleri. Hemen büyükçe bir karton alıp üstüne yazmalıdır. Ben hayattan korkmam, hayat benden korkmalı. Bir toplum kendi içine kapandıkça hayat ölçekleri Luna Park aynalarının çarpıtmasına uğruyor. Her şeyi penceresiz bir bodrum havasına dönüyor adeta. Burada büyük sorumluluğu var okulların. Gitgide daha küçülürken aynı tutkulara dönük evrensel ailelerin de büyüdüğü yeni bir dünyaya göre yetiştirmiyor çocukları. Ekmeğini kazanma uğraşlarının hangi türleri geçim sıkıntılarıyla saç örgüsüdür? Hangi türleri daha geniş güvenceler getirir? Kunt Hamsun yahut Gorki öykülerindeki açlık temaları nasıl bir ortamda geçmektedir ve o ortamların uğramış olduğu değişimler bugün hangi düzeylere gelmiştir? Mayıs sabahlarının erken saatlerinde şafağın taze ışıklarına bakarken geçmişe ve geleceğiyle kendi içinde tüm insanlığı seyredebilme zenginliği, kötü yönetimlerle üretimsizlikten canavarlaşan toplumsal sıkıntı mendeburluğunun da büyük ölçüde panzehiridir. İğde çiçeklerinden Mayıs sabahlarına karışan tazelik ve mutluluk kokularına hep birlikte layık olabilmenin kolyesi Sidney'den de geçer, İstanbul'dan da. Kitapları seven bir büyük ailenin parçası olduğunda. Hayat zor, özellikle dışarıya yeterince açılamamış ülkelerde. Ama insanda sanıldığından çok daha güçlü. Yıldızlara uçacak kadar. Çok erken saatlerde Mayıs sabahları iğde çiçeği kokar. Hayatı her gün yeniden yaratma, boğayı boynuzlarından tutup dizlerinin üstüne çökertme çağrısı gibi. 17.5.1994. Teknik devlet yapılanmasına neden geçilemiyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde kimse siyaset konuşmazdı. Ne hükümetteki bakanların adları gelirdi gündeme, ne bütçenin denk olup olmadığı, ne belediyelerden de sorumlu olan valilerin uygulamaları. Nüfus 18 milyon kadardı. Adam başına düşen ulusal gelir ise herhalde çok altındaydı 100 doların. Bayram ziyaretlerine gelen aile dostlarıyla ya Birinci Dünya Savaşı'nın acıklı anıları konuşulurdu, ya etli güveç tarifleri, ya İstanbul'da çok ağır yaygınlaşan elektriğin hangi semtlere kadar geldiği. Henüz evlerden kafesler kalkmamıştı. Apartman tipi yapılar ise sadece Beyoğlu yakasındaydı. Bağdat Caddesi'nde henüz tramvay bile yoktu. Çok seyrek geçen kaptı kaşlar beklenirdi. Taksi büyük lükstü. Özel araba ise neredeyse namevcuttu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'da hayat, Karaköy Köprüsü'yle Mısır Çarşısı ve Beyoğlu dışında bir havuz kadar sakin, durmuş bir saat kadar değişimsizdi. Batı ülkelerinin durumuyla herhangi bir kıyaslamaya girişmek kimsenin aklından geçmez, azınlıkların yaşamları dahi kendilerine özgü ayrı bir dünya sayılırdı.